Üçüncü ayrım.
Demokritos, dünyanın en müthiş oyuncağı. Sufi, tanımadığı felsefe öğretmeninden gelen bütün daktilo sayfalarını koyduğu bisküvi kutusunun kapağını kapadı. Geçitten dışarı süzülerek bir süre durup bahçeyi seyretti. Birden aklına dün olanlar geldi. Annesi onunla aşk mektubu diyerek kahvaltıda da dalga geçmişti. Yine böyle bir şey olmasını engellemek için koşarak posta kutusuna gitti. Ard arda iki gün aşk mektubu almak, bir kez almaktan tam iki kat daha dalga geçilecek bir şey olurdu. Posta kutusunda yine küçük beyaz bir zarf duruyordu. Sufi mektupların gelişinde bir sistem olduğunu anlamıştı artık. Her öğlenden sonra büyük sarı bir zarf geliyordu. Sufi bu zarfta gelenleri okurken filozof posta kutusuna beyaz küçük bir zarf bırakıyordu. Demek ki Sufi istese filozofun kim olduğunu ortaya çıkarabilir mi? Kadın mı, erkek miydi acaba? Odasında oturup camdan baksa posta kutusunu devamlı göz altında tutabilirdi. O zaman da gizemli filozofu görebilirdi. Beyaz zarflar posta kutusunda kendiliğinden ortaya çıkmıyordu ya. Sufi ertesi gün posta kutusunu gözetlemeye karar verdi. Hem günlerden cuma olacağı için önünde bütün bir hafta sonu da olacaktı. Bu kez odasına çıkıp zarfı orada açtı. Bugün kağıtta yalnızca bir tek soru vardı. Ama bu soru öteki aşk mektuplarıyla gelen üç sorudan daha da çılgın bir soruydu. Lego niçin dünyanın en müthiş oyuncağıdır? Bir kere Sufi, Lego'nun dünyanın en müthiş oyuncağı olup olmadığından pek emin değildi. Zaten Legolarla oynamayı çoktan bırakmıştı. Üstelik Lego ile felsefenin ne ilgisi olabilirdi? Ama Sufi söz dinleyen bir öğrenciydi. Dolabın en üst rafını alt üst ettikten sonra bir naylon torba içinde çeşitli büyüklük ve şekillerdeki Legolarını buldu. Böylece uzun zamandır ilk kez Legolarıyla oynamaya, onları üst üste koyup bir şeyler kurmaya girişti. Oynadıkça da aklına Legolarla ilgili düşünceler gelmeye başladı. Lego parçalarıyla bir şeyler kurmak kolay iş diye düşündü. Legoların büyüklükleri ve biçimleri farklı olsa da her bir parça diğerinin üstüne takılabiliyor. Ayrıca Legolar asla yıpranmıyor. Sufi hiçbir Legosunun kırılmadığını hatırladı. Hatta Legoları ilk aldıkları günkü kadar yeni duruyordu. Her şeyden öte, Legolarla istediği her şeyi yapabilirdi. Sonra Legoları birbirinden ayırıp yeniden başka bir şey yapmaya başlayabilirdi. İnsan ne isterdi başka? Sufi, Legoların gerçekten dünyanın en müthiş oyuncağı olduğu kanısına vardı. Ama Lego'nun felsefeyle ne ilgisi olduğunu hala anlayabilmiş değildi. Çok geçmeden Sufi bir bebek evi yapıvermişti. Uzun zamandır bu kadar hoş vakit geçirmediğini itiraf edecekti neredeyse kendi kendine. İnsan neden oyuncaklarla oynamayı bırakıyordu ki sanki? Annesi işten geldiğinde Sophie'nin yaptığını görünce, "Senin hala çocuk gibi oyuncaklarla oynadığını görmek ne hoş," dedi. Sufi, "Ben aslında karışık bir takım felsefi araştırmalar yapıyorum," diye yanıt verdi. Annesi derin bir iç çekti. Aklına yine büyük tavşanlar ve silindir şapka gelmişti. Sufi ertesi gün okuldan geldiğinde posta kutusunda içinde pek çok sayfa olan sarı büyük bir zarf buldu. Zarfı alıp odasına çıktı. Hemen okumaya başlayacaktı ama bu kez bir yandan da posta kutusunu gözetleyecekti. Atom teorisi. İşte yine karşındayım Sufi. Bugün sana doğa filozoflarının sonuncusundan, Demokritos'tan söz edeceğim. İsa'dan önce 460-370. Demokritos, Ege Denizi'nin kuzeyindeki sahil kentlerinden biri olan Abdera'da yaşıyordu. Legolarla ilgili sorumu yanıtlamayı başardıysan, bu filozofun projesini anlamakta güçlük çekmeyeceksindir. Demokritos, doğadaki değişimlerin bir şeyin gerçekten değişmesine bağlanamayacağı konusunda kendinden önceki filozoflarla aynı fikirdeydi. Bundan ötürü doğadaki her şeyin gözle görülemeyecek kadar küçük ve mutlak, hiçbir zaman değişmeyen yapı taşlarından oluştuğunu varsayıyordu. Demokritos bu en küçük parçacıklara atom adını veriyordu. Atom sözcüğü bölünemeyen şey anlamına gelir. Demokritos için her şeyin temelini oluşturan bir şeyin daha küçük parçalara bölünemeyeceğini vurgulamak son derece önemliydi. Eğer bu yapı taşları daha küçük parçalara bölünebilseydi, yapı taşı olma özelliklerini kaybederlerdi. Evet, atomlar devamlı parçalanıp dursaydı, doğa gittikçe sulandırılan bir çorba gibi çözülmeye başlardı. Doğanın yapı taşları mutlak olmak da zorundaydı. Çünkü hiçbir şey yoktan var olamazdı. Demokritos bu konuda Parmenides ve Eleyalılarla aynı görüşteydi. Ayrıca atomların pek ve yoğun olduğunu öne sürüyordu. Ancak atomlar birbirinin aynı olamazdı. Eğer atomlar birbirinin aynı olsaydı, bunların nasıl bir araya gelerek hem gelinciği, hem zeytin ağacını, hem keçi derisini ve hem de insan saçını meydana getirebildiğini açıklayamazdık. Demokritos'a göre doğada sonsuz sayıda ve farklılıkta atom bulunmaktaydı. Bazı atomlar yuvarlak ve kaygan, bazıları düzensiz ve yamuktu. Tam da bu yüzden birleştiklerinde birbirinden çok farklı varlıklar meydana getirebiliyorlardı. Sayıları ve çeşitlilikleri ne olursa olsun her biri mutlak, değişmez ve bölünemezdi. Bir varlık, örneğin bir ağaç ya da bir hayvan ölüp parçalara ayrıldığında atomlar yeniden yayılıp başka varlıkları oluştururlar. Çünkü atomlar aslında boşlukta dolanırlar, ancak çeşitli girinti ve çıkıntıları olduğu için gördüğümüz şeylere takılıp dururlar. Herhalde şimdi Legolarla ne anlatmak istediğimi anlıyorsundur. Legolarda Demokritos'un atomlara atfettiği hemen hemen tüm özelliklere sahiptirler. Ve tam da bu yüzden bir şeyler kurmaya çok elverişlidirler. Öncelikle bölünmezdirler. Biçimleri ve büyüklükleri farklı farklıdır. Yoğun ve sık dokuludurlar. Lego parçalarının girinti ya da çıkıntıları da vardır. Ve bu sayede birbirine takılıp akıl almaz biçimler meydana getirebilirler. Bu yapı sonradan dağıtılabilir ve aynı parçalardan bu sefer farklı nesneler yapılabilir. Legoları popüler yapan şey tam da bunların tekrar tekrar kullanılabiliyor olmasıdır. Bir Lego parçası bir gün bir arabanın, ertesi gün bir şatonun parçası olabilir. Ayrıca Legoların mutlak olduğunu da söyleyebiliriz. Bir çocuk bugün bir zamanlar anne ve babasının olan Legolarla oynayabilir. Bugün artık Demokritos'un atom öğretisinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Doğa gerçekten birbiriyle birleşip sonra birbirinden ayrılan atomlardan oluşmaktadır. Burnumun en ucundaki bir hücrede yer alan bir hidrojen atomu bir zamanlar bir filin hortumunda bulunmuş olabilir. Kalp kasındaki bir karbon atomu bir zamanlar bir dinozorun kuyruğunda yer almış olabilir. Günümüzde bilim atomların daha da küçük temel tanecikleri ayrıştırabileceğini bulmuştur. Bu temel taneciklere proton, nötron ve elektron diyoruz. Belki bunlar da kendilerinden küçük parçacıklara ayrıştırılabilir. Ancak fizikçiler bunun bir yerde durmak zorunda olduğu konusunda birleşiyorlar. Doğayı oluşturan bir takım en küçük parçalar olmak zorunda. Demokritos'un elinde günümüzde var olan elektronik aletler yoktu. Onun tek aleti mantığıydı ve mantığı ona başka bir seçenek bırakmıyordu. Hiçbir şeyin değişemeyeceğini ve yoktan var olup sonra yok olamayacağını bir kez varsayıyorsak, o zaman doğa önce bir araya gelen, sonra birbirinden ayrılan küçücük yapı taşlarından oluşmak zorundadır. Demokritos, doğal süreçlere bir takım güçlerin ya da ruhların müdahale ettiğine inanmıyordu. Var olan tek şey atomlar ve boşluktur diyordu. Özdeksel olandan başka bir şeye inanmadığı için Demokritos'un özdekçi olduğunu söylüyoruz. Demokritos'a göre atomların devinimlerinin ardında hiçbir bilinçli amaç yoktur. Doğa tamamen mekanik bir şeydir. Bu her şeyin rastlantısal bir biçimde oluştuğu anlamına gelmez. Çünkü her şey doğanın değişmez yasalarını izler. Demokritos olup biten her şeyin ardında doğal, şeylerin kendisinde yatan bir neden olduğunu öne sürüyordu. Bir keresinde de Pers ülkesinde kral olmaktansa böyle bir doğal neden keşfetmiş olmayı yeğlediğini söylemişti. Demokritos'a göre atom teorisi algılarımızı da açıklayabiliyordu. Ona göre algılayışımızın nedeni atomların boşlukta hareket edişleriydi. Ayı görmemizin nedeni ay atomlarının gözümüze girmesiydi. Peki ya bilinç? Bilinç de atomlardan, yani maddi şeylerden oluşamaz ya. Oluşabilir elbette diyordu Demokritos. Ona göre ruh, bir takım özel yuvarlak ve kaygan ruh atomlarından oluşuyordu. İnsan ölünce bu atomlar etrafa sarılıyor, sonra da oluşan yeni bir ruha katılabiliyorlardı. Bu, insanın ebedi bir ruha sahip olmadığı anlamına geliyor. Günümüzde de pek çok kişi bu fikirdedir. Onlar da Demokritos gibi ruhun beyne bağlı olduğuna, beyin yok olduğunda herhangi bir tür bilincin var olmayacağına inanırlar. Demokritos atom öğretisiyle Yunan doğu felsefesine bir süre için bir nokta koymuş oldu. Demokritos doğadaki her şeyin aktığı konusunda Herakleitos'la aynı fikirdeydi. Çünkü nesneler bir var oluyor, bir yok oluyorlardı. Ancak akan her şeyin ardında akmayan bir takım mutlak ve değişmez şeyler vardı. Demokritos bunlara atom adını veriyordu. Sufi okurken birkaç kez esrarengiz mektupçunun gelip gelmediğini görmek için posta kutusuna göz atmıştı. Şimdi de oturmuş caddeye bakarken okuduklarını düşünmeye koyulmuştu. Demokritos çok basit ama aynı zamanda çok akıllıca düşünmüştü. Öz madde ve değişim sorusunun cevabını bulmuştu. Bu soru öyle kapsamlı bir hal almıştı ki pek çok filozof yıllar boyunca bunu düşünüp durmuştu. Demokritos ise sonunda mantığını kullanarak sorunun yanıtını bulmuştu. Sofi gülmesini zor tutuyordu. Tabii ki doğa hiçbir zaman değişmeyen küçük parçalardan oluşmuş olmak zorundaydı. Herakleitos da haklıydı öte yandan. Çünkü doğadaki her şey akıyordu. Tüm insanlar ve hayvanlar bir gün gelip ölüyor, bir sıra dağ bile yavaş yavaş dağılıyordu. Ancak bütün mesele bu sıra dağında küçük ve bölünmez parçalardan oluştuğu ve bu parçaların hiçbir zaman yok olmadığıydı. Demokritos aynı zamanda ortaya yeni sorular da koymuştu. Örneğin her şeyin mekanik bir şekilde var olduğunu söylemişti. Empedokles ya da Anaksagoras'ın tersine varoluşumuzda ruhsal güçlere yer vermiyordu. Üstelik insan ruhunun ebedi olmadığını da öne sürmüştü. Sofi emin miydi böyle olduğundan? Tam emin değildi. Nasıl olabilirdi ki zaten? Felsefe kursuna daha yeni başlamıştı. Kader. Falcı aslında öngörülemeyecek şeyleri öngörmeye çalışır. Sofi, Demokritos'u okurken bir yandan da posta kutusunu gözetlemişti. Ama yine de gidip bir kontrol etmeye karar verdi. Sokak kapısını açınca merdivenlerde küçük bir zarf gördü. Ve tabii ki zarfın üzerinde Sophie Amundsen yazılıydı. Filozof kandırmıştı onu işte. Sophie posta kutusunu gözetlerken o eve başka bir taraftan yanaşıp mektubu merdivenlere bırakarak tekrar koşarak ormanda kaybolmuştu. Hay Allah. Peki ya Sophie'nin tam da bugün posta kutusunu gözetleyeceğini nereden anlamıştı? Pencereden mi görmüştü acaba? Ne olursa olsun, Sophie mektubu annesi görmeden bulduğu için seviniyordu. Odasına çıkıp mektubu açtı. Beyaz zarfın köşeleri biraz ıslaktı. Üstelik orasında burasında derin çukurlar da vardı. Yağmur falan yağmamıştı son günlerde. Niye ıslaktı zarf? Küçük kağıt parçasında şunlar yazılıydı. Kadere inanıyor musun? Hastalıklar Tanrı'nın bir cezası mıdır? Tarihin seyrini hangi güçler yönlendirir? Kadere inanıyor muydu? Pek emin değildi bunda. Ama kadere inanan pek çok kişi tanıyordu. Örneğin sınıfında gazetedeki yıldız falını okuyan pek çok arkadaşı vardı. Astrolojiye inanıyorlarsa kadere de inanıyor olmalıydılar. Çünkü astrologlara göre gökyüzündeki yıldızların sıralanışının dünyadaki insanların kaderi üzerinde bir etkisi vardı. İnsan yoldan geçen kara kedinin uğursuzluk getirdiğine inanıyorsa, kadere de inanıyor mu demekti? Düşündükçe aklına kadere dair inanışlara pek çok örnek geliyordu. Niye şeytan kulağına kurşun deniyordu örneğin? Niçin ayın 13'üne rastlayan cuma gününe uğursuz gün deniyordu? Sophie pek çok otelde 13 numaralı oda olmadığını duymuştu. Herhalde batıl inançları olan insanlar çok olduğu için. Batıl inanç. Garip bir sözcük değil mi bu da? İnsan Hristiyanlığa ya da Müslümanlığa inanıyorsa Bunun adına sadece inanç deniyordu da astrolojiye ya da ayın 13'üne rastlayan cuma gününün uğursuzluğuna inanıyorsa bu birdenbire batıl inanç oluveriyordu. İnsan ne hakla başkalarının inancına batıl inanç diyebiliyordu? Sophie bir tek şeyden emindi en azından. Demokritos kadere inanmıyordu. O özdekçiydi. Yalnızca atomlara ve boşluğa inanıyordu. Sophie kağıtta yazılı olan diğer soruları düşünmeye çalıştı. Hastalıklar Tanrı'nın bir cezası mıydı? Günümüzde kimse inanmıyordu canım artık böyle şeylere. Ama insanlar hastalandıklarında bir an önce iyileşmek için Tanrı'ya dua ettiklerine göre Tanrı'nın hastalık ve sağlık konusunda insanlar üzerinde bir gücü olduğuna inanıyor olmalıydılar. Sonuncu soru biraz daha çetrefildi. Sophie tarihin gidişinin neyin belirlediğini hiç düşünmemişti şimdiye kadar. Ancak sorunun cevabı insanlar olmalıydı herhalde. Tarihi belirleyen Tanrı ya da kader olsaydı insanların özgür iradesi diye bir şey söz konusu olamazdı. Bu özgür irade lafı Sophie'nin aklına başka bir şey getirdi. Niçin esrarengiz filozofun kendisiyle kediyle farenin oynaması gibi oynamasına izin versin? Neden o filozofa bir mektup yazmasındı? Filozof ya bu gece ya da ertesi sabah posta kutusuna mutlaka sarı bir zarf koymayacak mıydı? İşte Sophie de felsefe öğretmenine yazacağı mektubu o zaman posta kutusuna koyabilirdi. Sophie mektubu yazmaya başladı. Hiç görmediği birine mektup yazmanın oldukça güç bir iş olduğunu düşünüyordu. Kadın mı erkek mi olduğunu bile bilmiyordu. Yaşlı mı genç mi olduğu konusunda da hiçbir fikri yoktu. Hatta tanıdık biri bile olabilirdi. Bir süre sonra kısa bir mektupta düşündüklerini dile getirmişti. Çok sayın filozof, felsefe konusundaki cömertane yazışma kursunuzu takdirle karşılamaktayız. Ancak kim olduğunuzu bilmemek bizi müteessir etmektedir. Bu yüzden gerçek adınızla kendinizi takdim etmenizi rica ederiz. Bunun karşılığında evimize teşrif edip bir fincan kahve içmeye buyurabilirsiniz. Ancak annem evde yokken. Annem pazartesi cuma günleri saat 7.30 ile 17 arasında çalışmaktadır. Ben de aynı sürelerde öğrencilik yapmaktayım. Ancak perşembe günleri dışında saat 2'yi çeyrek geçe evde oluyorum. Ayrıca oldukça güzel kahve yapabilirim. Şimdiden teşekkürler, saygılar. Dikkatli öğrenciniz Sophie Amundsen, yaş 14. Kağıdın en altına da acele cevap diye yazdı. Mektup biraz fazla adalı olmuştu ama yüzünü görmediği birine karşı kullanılabilecek sözcükleri bulmak hiç de kolay bir iş değildi. Kağıdı pembe bir zarfa koyup zarfın arkasını yapıştırdı, üzerine filozofa diye yazdı. Bütün mesele zarfı annesine göstermeden kutuya koyabilmekti. Annesi eve gelmeden koymamalıydı. Ertesi sabahta daha gazete gelmeden posta kutusuna bakmayı unutmamalıydı. Eğer akşam veya geceleyin kendisine bir şey gelmemişse pembe zarfını geri almalıydı. Her şey bu kadar karmaşık olmak zorunda mıydı? Günlerden cuma olmasına rağmen Sophie o gece erkenden odasına çıktı. Annesi pizza ve televizyondaki dizi filmi önererek onu oturma odasında tutmaya çalıştıysa da Sophie yorgun olduğunu, yatıp biraz kitap okuyacağını söylemişti. Annesinin televizyon ekranına gömüldüğü bir sırada dışarıya süzülüp mektubu posta kutusuna bıraktı. Annesi oldukça endişeli görünüyordu. Büyük tavşanla silindir şapkadan bu yana Sophie ile biraz başka bir şekilde konuşmaya başlamıştı. Sophie annesini üzmek istemiyordu ama şimdi odasına çıkıp posta kutusunu gözetlemek zorundaydı. Annesi saat 11 sıralarında odasına geldiğinde Sophie'yi camdan dışarı bakar halde buldu. "Oturmuş posta kutusunu gözetlemiyorsun değil mi?" diye sordu. "İstediğim şeyi gözetlerim." "Bence sen iyice aşık olmuşsun Sophie." "Biri mektup getirecekse de bunu gece yarısı yapacak değil herhalde." Sophie bu aşık olma tantanasına dayanamıyordu artık. Ama yine de annesinin böyle bir şeye inanması daha iyiydi. Annesi konuşmasına devam etti. "Tavşanla silindir şapkadan bahseden o muydu?" Sophie evet anlamında başını salladı. Uyuşturucu falan kullanmıyor değil mi? Şimdi gerçekten üzülmeye başlıyordu annesine. Onun bu tür şeylere kafa yormasına izin veremezdi. Öte yandan büyüklerin, eğlenceli düşüncelerin uyuşturucuyla bir ilişkisi olduğunu düşünmeleri dehşet verici bir şeydi. Büyükler gerçekten iyice saçmalıyorlardı ara sıra. annesine doğru dönüp, "Anne, bu tip şeyleri asla kullanmayacağıma söz veriyorum. O da uyuşturucu kullanmıyor. Biraz felsefeyle ilgileniyor, o kadar."
"Senden büyük mü?"
Sophie başını iki yana salladı. "Seninle aynı yaşta mı?"
"Evet" anlamında başını önüne eğdi.
"Felsefeyle ilgileniyor, öyle mi?" Sophie yine başıyla onayladı.
"Çok tatlı bir çocuk olduğuna eminim canım. Hadi artık biraz uyumaya çalış."
Ama Sophie daha saatlerce uyanık kalıp yolu seyretti. Saat bir sıralarında göz kapakları ağırlaşmaya başlamıştı. Tam kalkıp yatağına gidecekti ki bir anda gözü ormandan çıkmakta olan bir gölgeye takıldı. Dışarısı kapkaranlıktı ama bir insan silüeti görmeye yetecek kadar ışık vardı. Bir erkekti bu. Oldukça yaşlı görünüyordu. En azından Sophie ile yaşıt değildi. Başında bere gibi bir şey vardı. Bir ara Sophie'ye adam eve doğru bakıyormuş gibi geldi ama Sophie tüm ışıkları söndürmüştü. Adam doğruca posta kutusuna gidip kutuya büyük bir zarf bıraktı. Tam zarfı bırakırken gözü Sophie'nin mektubuna takıldı. Elini posta kutusundan sokup zarfı çıkardı. Göz açıp kapayıncaya kadar ormana doğru yola koyuldu ve patikada koşar adım yürüyüp gözden kayboldu. Sophie'nin kalbi küt küt çarpıyordu. Aslında üstündeki gecelikle adamın arkasından koşmak geçiyordu aklından. Ama hayır, gece yarısı tanımadığı bir adamın arkasından gitmeye cesaret edemezdi. Yine de inip mektubu alabilirdi en azından. Aradan bir süre geçtikten sonra yavaşça merdivenlerden inip sokak kapısını dikkatle açtı. Çok geçmeden elinde zarfla yine odasındaydı. Yatağına oturup nefesini tuttu. Birkaç dakika bekledi. Evde hala hiçbir ses olmadığından emin olduktan sonra mektubu açıp okumaya başladı. Tabii kendi mektubunun cevabı yarından önce gelemezdi.
Kader.
Tekrar merhaba Sophie. Her ihtimale karşı önceden söyleyeyim. Sakın beni gözetlemeye çalışma. Elbette bir zaman görüşeceğiz ama bunun yerini ve zamanını ben saptayacağım. İşte diyeceğimi dedim. Sözüme uymamazlık etmezsin, değil mi? Yine filozoflara dönelim. Filozofların doğadaki değişimleri nasıl açıklamalar getirmeye çalıştıklarını gördük. Daha önceleri bu tür şeyler mitler yoluyla açıklanıyordu. Ancak hayatın başka alanlarında da batıl inançların aşılması gerekiyordu. Bu inançlar hastalık, sağlık ve politik olaylar konularında karşımıza çıkıyor. Bu iki alanda Yunanlılar kadere çok inanıyorlardı. Kadere inanmak ile olayların nasıl gelişeceğinin önceden belirlenmiş olduğuna inanmayı kastediyoruz. Bu anlayışa hem tarih boyunca hem de günümüzde rastlıyoruz. Kuzeyde bunun örneklerini eski İzlanda destanlarında görebiliriz. Gerek Yunanlılarda, gerek dünyanın başka bölgelerinde var olan bir başka inanışta, insanların kaderlerini kehanet yoluyla öğrenebilecekleriydi. Bu, bir insanın ya da bir ülkenin kaderinin çeşitli yollarla önceden bilinebileceği anlamına geliyor. Hala pek çok insan kağıt falı, el falı ve yıldız falına inanmaktadır. Bizim Norveç'ten bildiğimiz bir başka fal türü de kahve falıdır. Kahveyi içtikten sonra çoğu zaman fincanın dibinde biraz telve kalır. İnsan biraz da hayal gücünü kullanarak burada belli resimler ya da şekiller görebilir. Telve bir araba şeklini almışsa kahveyi içmiş olan kişinin bir araba yolculuğuna çıkacağına inanılır. Görüyoruz ki falcı aslında öngörülemeyecek şeyleri öngörmeye çalışır. Bu her türlü falcılık için geçerlidir. Öngörülmeye çalışılan şey aslında bilinemeyeceği için ve tam da bu nedenle falcıların söylediklerinin tersini iddia etmek hiç de kolay bir iş değildir. Gece gökyüzüne baktığımızda karma karışık bir halde bir araya gelmiş parıldayan şeyler görürüz. Tarih boyunca pek çok insan yıldızların hayatımız üzerinde etkisi olduğuna inanmıştır. Bugün hala önemli kararlar öncesinde astrologlara danışan devlet adamları vardır. Delfoi'deki kahin. Yunanlılar kaderlerini Delfoi'deki meşhur kahin aracılığıyla öğrenebileceklerine inanıyorlardı. Delfoi'deki kehanet tanrısı Apollon'un ta kendisiydi. Apollon, insanlarla kadın rahibe Fintia aracılığıyla konuşurdu. Fintia, toprakta açılmış bir deliğin başında otururdu. Bu delikten insanı bayıltıp kendinden geçiren gazlar çıkardı. Bu kokularla trans haline geçen Fintia, böylelikle Apollon'un sözcüsü haline gelirdi. İnsanlar Delphoi'ye gelince sorularını önce oradaki rahiplere iletiyorlardı. Bunlar da Fintia'ya. Fintia sorulara öyle anlaşılması güç ve her anlama gelebilecek yanıtlar veriyordu ki rahiplerin bu yanıtları soruyu soran kişilere açıklaması gerekiyordu. Bu şekilde Yunanlılar Apollon'un bilgeliğinden yararlanıyorlardı. Çünkü Apollon her şeyi, hem geçmişi hem de geleceği çok iyi biliyordu. Pek çok devlet yöneticisi Delphoi'deki kahine danışmadan savaşa gitmeye veya başka önemli kararlar almaya cesaret edemezdi. Böylelikle Apollon rahipleri halkını ve ülkesini çok iyi tanıyan bir tür diplomat ya da danışman rolü görüyorlardı. Delphoi'deki tapınağın üzerinde meşhur bir özdeyiş yer alıyordu. Kendini bil. Bununla anlatılmak istenen, insanın insan olmaktan öte bir şey olduğuna inanmaması gerektiği ve hiçbir insanın kaderinden kaçamayacağıydı. Yunanlar arasında insanın nasıl sonunda kaderine yakalandığıyla ilgili öyküler anlatılıyordu. Zamanla bu trajik kişiler hakkında oyunlar, tragedyalar yazıldı. Bunların en bilineni Kral Oedipus hakkında olanıdır. Tarih bilimi ve tıp bilimi. Kader yalnızca sıradan insanların yaşamını belirlemiyordu. Yunanlılar tarihin gidişinin de kadere bağlı olduğuna inanıyorlardı. Savaşa tanrıların karar verdiğini düşünüyorlardı. Günümüzde de tarihte olan bitenleri tanrının ya da başka gizemli güçlerin belirlediğine inananlar vardır. Ancak Yunanlı filozofların doğal süreçlere doğal bir takım açıklamalar getirmeye çalıştığı sıralarda tarihsel gidişi de doğal nedenlerle açıklamaya çalışan bir tarih bilimi ortaya çıkıyordu. Bir devletin savaşta yenilmesi artık tanrıların öç almasıyla açıklanmıyordu. En tanınmış Yunanlı tarihçiler Herodotos, İsa'dan önce 484-424 ve Tukidides'ti, İsa'dan önce 460-400. Yunanlılar hastalıkların da Tanrı'nın işi olduğuna inanıyorlardı. Bulaşıcı hastalıklar çoğunlukla Tanrıların insanlara verdiği bir ceza olarak görülüyordu. Öte yandan Tanrılar kendilerine doğru bir biçimde kurbanlar verildiğinde insanları yeniden sağlığına kavuşturabiliyordu. Bu düşünce Tanrı kesinlikle sadece Yunanlılara özgü değildir. Yakın çağlarda tıp bilimi ortaya çıkana dek hastalıkların doğaüstü güçlerin işi olarak görülmesi en yaygın anlayıştı. Örneğin nezle sözcüğünün kökeninde insanın yıldızlarının kötü etkisi altında kalması yatar. Bugün bile değişik hastalıkların, örneğin AIDS'in Tanrı'nın insanlara verdiği bir ceza olduğuna inanan pek çok kişi vardır. Pek çok insan da hastalıkların doğaüstü bir biçimde iyileştirilebileceğine inanmaktadır. Yunanlı filozofların yepyeni bir düşünce biçimiyle ortaya çıktığı sıralarda hastalık ve sağlığa da doğal açıklamalar getirmeye çalışan bir Yunan tıp bilimi doğuyordu. Yunan tıp biliminin kurucusu Kos adasında İsa'dan önce 460 yıllarında doğmuş olan Hipokrates'ti. Hipokratesçi tıp geleneğine göre hastalıklara karşı koymanın en önemli yolu aşırıya kaçmayan sağlıklı bir hayat sürmekti. İnsan için doğal olan şey sağlıklı olmaktı. Hastalıklar fiziksel ya da ruhsal bir dengesizlik sonucu doğanın yoldan çıkmasından kaynaklanırdı. İnsanın sağlıklı bir yaşam sürmesinin yolu dengeli ve uyumlu olmaktan ve sağlam bir vücutta sağlam bir kafadan geçerdi. Günümüzde tıp ahlakından söz edilmektedir. Bununla doktorların belli bazı ahlaksal kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerektiği kastedilir. Örneğin bir doktorun sağlam bir kişiye uyuşturucu içeren ilaç yazması yasaktır. Yalnızca bir doktor, hastasının hastalığıyla ilgili olarak kendisine anlattıklarını bir başkasına anlatmama sözünü tutmak zorundadır. Bunlar kökleri Hipokrates'e uzanan düşüncelerdir. Hipokrates öğrencilerinden şu yemin etmelerini isterdi. Yeteneklerim ve değerlendirmelerim doğrultusunda tedavimi hastalara yardım etmek ve onlara asla zarar ve acı vermemek kaygısıyla kullanacağım. Ne isteyene zehirli ilaç vereceğim, ne de kimseyi buna teşvik edeceğim. Ne de bir kadına doğurmasını önlemek için diyafram vereceğim. Hayatımı ve sanatımı temiz ve kutsal tutacağım. Bıçak kullanmayacağım, en derin acılar içinde kıvrananlara karşı bile. Ama bu alanda uzman olanlara alan açacağım. Hangi ev olursa olsun, gittiğim her eve hastalara yardım etmek için gideceğim. Bilerek haksızlık etmeyecek ve bilerek zarar vermeyeceğim. Özellikle köle olsun, özgür olsun, ne bir erkek ne de bir kadın vücuduna zarar vermeyeceğim. İnsanlarla girdiğim ilişkide görüp duyduklarım başkalarına anlatılmayacak bir şeyse bunu asla açık etmeyeceğim. Çünkü bu benim için kutsal bir sırdır. Bu yemini tutar ve bozmazsam insanlar hayatıma ve sanatıma saygı duysunlar. Yok eğer yeminimi bozarsam başıma bunun tam tersi gelsin. Sophie cumartesi sabahı yatağından sıçrayarak uyandı. Rüya mıydı yoksa filozofu gerçekten görmüş müydü? Eliyle yatağın altını yokladı. Tabii gece gelen zarf oradaydı işte. Sophie Yunanlıların kadere inanışıyla ilgili tüm okuduklarını hatırladı. O zaman bu bir rüya olamazdı. Filozofu görmüştü tabii. Yalnız bu olsa iyi. Filozofun kendi mektubunu aldığını da görmüştü. Sophie kalkıp yere çömeldi ve yatağın yanına uzandı. Bütün daktilo sayfalarını alıp çıkardı. Bu da neydi? Ta duvarın dibinde kırmızı bir şey duruyordu. Bir eşarp mıydı ne? Sürünerek uzanıp kırmızı ipek eşarbı aldı. Emin olduğu tek şey vardı, eşarbın kendisine ait olmadığı. Dikkatle eşarbı incelemeye koyulmuştu ki, eşarbın kenarında siyah yazıyla yazılanı görünce küçük bir çığlık attı. Hilde. Hilde. Peki ama kimdi bu Hilde? Nasıl oluyordu da Hilde ile yolları böyle kesişiyordu?
Sokrates. En bilge kişi bilmediğini bilen kişidir. Sophie üzerine yazlık bir elbise geçirip mutfağa indi. Annesi mutfakta tezgahın üzerine eğilmiş duruyordu. Annesine ipek eşarptan söz etmemeye karar verdi. Gazeteyi aldın mı? Sözleri dökülüverdi ağzından. Annesi ona dönerek, hadi bir iyilik yap da sen alıver gazeteyi bugün dedi. Sophie çakıl taşlı yolu koşarak geçip yeşil posta kutusuna vardı. Gazeteden başka bir şey yoktu. Mektubuna daha cevap gelmezdi zaten. Gazetenin ilk sayfasında Lübnan'daki Norveçli Birleşmiş Milletler taburu ile ilgili bir haber okudu. Birleşmiş Milletler taburu. Hilde'nin babasından gelen zarfın damgasında da bu yazmıyor muydu? Ama pul Norveç puluydu. Belki de Norveçli Birleşmiş Milletler askerleri özel bir Norveç postanesi de götürmüşlerdi yanlarında. Mutfağa geri döndüğünde annesi alaycı bir ses tonuyla "Gazeteyle de pek ilgilenir oldun son günlerde" dedi. Neyse ki annesi kahvaltıda da daha sonra da posta kutusundan falan söz etmedi. Annesi alışverişe gitmek üzere evden çıkınca Sophie kaderle ilgili mektubu alıp geçide gitti. Mektupları koyduğu bisküvi kutusunun yanında beyaz bir zarf olduğunu görünce aklı başından gidecekti neredeyse. Sophie mektubu buraya koyanın kendisi olmadığından emindi. Bu zarfın da kenarı ıslaktı. Önceki gün aldığı mektup gibi bunun da üzerinde bir takım derin izler vardı. Filozof buraya mı gelmişti? Gizli yerini biliyor muydu yani? Ya zarflar niye ıslaktı? Tüm bu sorulardan başı dönmeye başlamıştı. Zarfı açıp kağıtta yazılanları okumaya koyuldu. Sevgili Sophie, mektubunu büyük bir ilgiyle ve biraz da kalbim burkularak okudum. Kahve içmeye gelmek konusunda ne yazık ki seni hayal kırıklığına uğratmak zorundayım. Bir gün mutlaka görüşeceğiz. Ancak uzunca bir süre daha kaptan virajında kendimi göstermeyeceğim sanırım. Bundan sonra mektupları da kendim getirmeyeceğim. Uzun vadede sakıncalı olabilir bu. Mektupları küçük ulağım getirecek. Ancak işin güzel yanı bundan sonra mektupları doğrudan senin gizli yerine bırakılacak olması. İstersen yine benimle haberleşebilirsin. Bu durumda mektubunu ve bir de bisküvi ya da kesme şeker parçasını pembe bir zarfın içine koymalısın. Ulak böyle bir zarf görürse alıp bana getirecektir. Not. Bir bayanın kahve davetini reddetmek hiç hoş bir şey değil. Ancak bazen böyle gerekiyor. İkinci not. Kırmızı bir ipek eşarp bulacak olursan lütfen ona iyi bak. Bazen insanların eşyaları birbirine karışır böyle. Okullarda da çok olur bu. Bizimki de bir felsefe okulu ne de olsa. Selamlar. Alberto Knox. Sophie 14 yıllık yaşamı boyunca yılbaşlarında, yaş günlerinde falan epey mektup almıştı. Ama bu mektup hepsinden daha garipti. Birincisi mektup pulsuzdu. Posta kutusuna bile konmamıştı. Bu mektup doğrudan Sophie'nin süper gizli yerine bırakılmıştı. İşin tuhafı kuru bahar havasına rağmen bu zarfın da kenarları ıslaktı. En garip şey kuşkusuz ipek eşarptı. Demek felsefe öğretmeninin başka bir öğrencisi daha vardı. Olsundu bakalım. Boyvur öğrenci kırmızı ipek eşarbını yitirmişti. Yitirsindi bakalım. İyi ama ya eşarbını Sophie'nin yatağının altında yitirmeyi nasıl becermişti? Sonra Alberto Knox. Ne tuhaf bir addı bu. Ama en azından bu mektupla Hilde Möller-Knank ile felsefe öğretmeni arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Ama Hilde'nin babasının da durup dururken adresleri karıştırmaya başlaması anlaşılacak şey değildi. Sophie uzunca bir süre oturup Hilde ile kendisi arasında ne tür bir ilişki olabileceğini düşündü. Ama sonuçta işin içinden çıkamadı. Felsefe öğretmeni bir gün karşılaşacaklarını yazıyordu. Hilde ile de karşılaşacaklar mıydı acaba bir gün? Kağıdın arkasını çevirdiğinde bu yüzde de bir şeyler yazılı olduğunu gördü. Doğal bir arlanma duygusundan söz edilebilir mi? En bilge kişi bilmediğini bilen kişidir. Gerçek bilgi içimizde mevcuttur. Doğru bilgi doğru eylemi gerçekleştirir. Sophie beyaz zarfla gelen kısa cümlelerin daha sonra gelen büyük zarflara bir hazırlık olduğunu anlıyordu artık. Birden aklına bir şey geldi. Eğer ulak sarı zarfı buraya biçite getirecekse Sophie bekleyip onun kim olduğunu görebilirdi. Kadın mı erkek miydi? Görünce onu hiç bırakmayacak, felsefe hakkında bildiği her şeyi anlattıracaktı. Mektupta ulağın küçük olduğu yazıyordu. Çocuk muydu acaba? Doğal bir arlanma duygusundan söz edilebilir mi? Sophie arlanma sözcüğünün utanma anlamına gelen bir sözcük olduğunu biliyordu. Örneğin çıplak olmaktan utanmak gibi. Ama çıplaklıktan utanmak doğal bir duygu muydu gerçekten? Bir şeyin doğal olması demek tüm insanlar için geçerli olması demekti. Ancak dünyanın pek çok yerinde çıplaklık da tam da doğal olan. O zaman neyin uygun olup neyin olmadığına karar veren toplum olsa gerekti. Örneğin babaannesi gençken mayonun üstünü çıkararak güneşlenmek diye bir şey olamazdı. Oysa bugün pek çok kişi bunu doğal bir şey olarak görüyordu. Öte yandan pek çok ülkede de bu kesinlikle yasaktı. Sophie başını kaşıdı. Felsefe dedikleri bu muydu? Ya sonraki cümle? En bilge kişi bilmediğini bilen kişidir. Kimden daha bilge? Filozof bu cümleyle dünyada olup biten her şeyi bilmediğinin farkında olan kişinin aynı miktarda şey bilmesine rağmen her şeyi bildiğini sanan kişiden daha akıllı olduğunu söylemek istiyorsa Sophie de aynı fikirdeydi. Bunu hiç düşünmemişti daha önce. Ama şimdi düşündükçe bilmediğini bilmenin de bir çeşit bilgi olduğunu anlamaya başlıyordu. İnsanın hiç bilmediği konularda bilgiçlik taslaması aptallıktı en azından. Sonra şu, gerçek bilginin içimizde olduğu meselesi. Ama bilgiler şu ya da bu zaman kafamıza dışarıdan dolmaz mıydı? Öte yandan Sophie, annesinin ve okulda öğretmenlerinin kendisine bir şeyler öğretmek isteyip onun bu bilgileri almaya hiç de istekli olmadığı anları hatırladı. Gerçekten öğrendiği şeyleri kendisinin de katkısıyla öğrenmişti. Bir şey birdenbire anlayıverdiği çok olurdu. Gerçek bilgi tam da bu olsa gerekti herhalde. Evet evet, Sophie tam soruları başarıyla cevaplandırabildiğini düşünüyordu ki mektuptaki son önermeyi okuyunca kendini gülmekten alamadı. Doğru bilgi doğru eylemi gerçekleştirir. Ne demekti bu? Banka soyguncusu banka soymanın kötü bir şey olmadığını bilmediği için mi banka soyuyordu yani? Tam tersine. Sophie büyüklerin çoğu zaman neyin doğru olduğunu çok iyi bilmelerine rağmen aptalca davrandıklarını, hatta sonra da bundan pişmanlık duyduklarını düşünüyordu. Sophie böyle oturup dururken birden çalılığın ormana bakan tarafında kuru dal çıtırtıları duyuldu. Ulak olabilir miydi gelen? Kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Birinin bir hayvan gibi nefes alıp vererek gelmekte olduğunu anladığında korkusu iyice arttı. Birkaç saniye sonra geçidin ormana bakan girişinden içeriye kocaman bir köpek girdi. Labrador türü bir köpekti bu. Ağzında taşıdığı büyük sarı zarfı Sophie'nin dizlerinin dibine bıraktı. Her şey öyle hızlı olup bitmişti ki Sophie hiçbir şey düşünmeye vakit bulamamıştı. Köpek hemen yine ormana doğru kaybolmuş, Sophie kendini elinde sarı bir zarfla oturur buluvermişti. Her şey olup bittikten sonra şok kendisini gösterdi. Sophie ellerini kucağına bırakıp ağlamaya koyuldu. Öyle ne kadar kaldığını bilmeden bir süre sonra kendine gelip başını kaldırdı. Demek ulak buydu. Sophie derin bir soluk alıp verdi. Demek bunun için beyaz zarfların kenarları ıslak oluyordu. Ve tabii yine bu yüzden zarflarda derin izler oluyordu. Nasıl da düşünememişti bunu? Filozofa mektup yollarken mektubun içine bir kesme şeker ya da bisküvi koyması meselesi de bir anda anlama kavuşmuş oluyordu. Yeterince hızlı düşünemiyordu işte bazen. Ancak ulağın yetiştirilmiş bir köpek olabileceğini tahmin etmekte güç işti doğrusu. Ulağa Alberto Knox'un nerede yaşadığını sorma meselesini de unutması gerekiyordu böylece. Sophie büyük zarfı açıp okumaya başladı. Atina'da felsefe. Sevgili Sophie, bu satırları okurken Hermes'le tanışmış olacaksın belki de. Her ihtimale karşı ben yine de Hermes'in bir köpek olduğunu söyleyeyim. Sakın bunu kötü bir şey gibi görme. Hermes çok uslu ve pek çok insandan daha akıllı bir köpektir. En azından olduğundan daha bilgiliymiş gibi davranmaz. İsmi de rastgele seçilmiş bir isim değildir. Hermes, Yunan tanrılarının ulağının adıydı. Aynı zamanda denizcilerin tanrısının adı da Hermes'ti ama şimdilik bunun üzerinde pek durmayacağız. Ancak en önemlisi Hermes'in hermetik sözcüğünün kökenini oluşturuyor olmasıdır. Bu sözcük gizli ya da ulaşılmaz anlamına gelir. Hermes'in bizi birbirimizden nasıl gizli tuttuğunu hatırlarsak isminin ne kadar isabetli olduğunu görebiliriz. Böylece ulağımızı tanıtmış oldum. Kendi adını tanır ve çok iyi yetişmiş bir köpektir. Tekrar felsefeye dönelim. Felsefenin ilk bölümünü ardımızda bırakmış bulunuyoruz. Bununla mitsel dünya görüşünün yıkılması anlamına gelen doğa felsefesini kastediyorum. Şimdi ise eski zamanların en büyük üç filozofu olan Sokrates, Platon ve Aristoteles ile tanışacağız. Bu filozofların her biri Avrupa uygarlığına kendince katkıda bulunmuştur. Sokrates'ten önce yaşadıkları için doğa filozoflarına Sokrates öncesi filozoflar da denir. Sokrates'ten daha sonra ölmüş olmasına karşın Demokritos'un tüm düşünce biçimi Sokrates öncesi doğa felsefesine aittir. Sokrates'le beraber felsefeye sadece zamansal bir ayrım koymuyoruz. Aynı zamanda coğrafi olarak da yer değiştirmiş bulunuyoruz. Çünkü Sokrates Atina'da doğmuş ilk Yunan filozofudur ve onun iki yakın takipçisi de Atina'da yaşamışlardır. Anaxagoras'ın da bir süre Atina'da yaşamış olduğunu hatırlıyorsun belki. Ama o, güneşin ateşten bir küre olduğunu iddia ettiği için Atina'dan kovulmuştu. Sokrates'in başına gelenler de daha az kötü sayılmaz. Sokrates'ten itibaren Yunan kültürel hayatı Atina'da toplanmaya başladı. Bundan da önemlisi, Sokrates'ten itibaren felsefe projesinin kendisi de biçim değiştirmeye başladı. Sokrates'ten önce biraz o zamanki Atina şehir görüntüsüne damgasını vurmuş olan sofistlerden söz edeceğiz. Başlıyor sofi. Düşünce tarihi çok perdeli bir tiyatro oyunu gibidir.